Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.
Değerli dinleyicilerimiz, yeni bir Gönül Sohbetleri programında daha birlikteyiz. Sözlerimizin başında güzel ülkemiz Türkiye'den, başkent Ankara'mızdan, dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen siz değerli dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla, kemal hürmetle selamlıyoruz. Gününüz aydınlık, gönlünüz huzurlu, kazancınız bereketli olsun. Rabbim sizleri umduklarına nail ve korktuklarınızdan emin eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatinden ahirette sizleri, bizleri, cümle ümmeti Muhammed'i mahrum etmesin Rabbim inşallah. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü Gönül Sohbetleri programımızda biz Müslümanlar için iman esaslarından ya da daha bilinen tanımlamasıyla imanın şartlarından birisi olan peygamberlere iman konusunu ele almak istiyoruz. Yüce Rabbimizin biz insanlara en büyük lütfu ve inayeti yol gösterici ve hidayet rehberi olarak gönderdiği peygamberlerdir. Peygamberlere iman, İslam inanç sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır. Allah'ın kutlu elçilerini saygı ve sevgi ile yad etmek, hepsine salat ve selam getirmek yüce dinimizin emridir. Bakara suresinin 285. ayetinde yer alan "Biz peygamberler arasında ayrım yapmayız" anlamına gelen "La nüferriku beyne ahadim min rusulih" ifadesi sevgili peygamberimizin Miraç hediyesi olarak insanlığa getirdiği evrensel bir mesajdır. Biz Müslümanlar bu mesajla insanlığın yolunu aydınlatan, onlara huzur ve barış önderliği yapan bütün peygamberlere iman ederiz. Peygamberlere saygı imanımızın bir gereği. Bir düşünelim, peygamberler olmasaydı insanlık hidayet yolunu nasıl bulur? Nefsin ve şeytanın aldatmasına karşı insanlığı kim korurdu? Huzur ve barış için kim sabır, metanet ve itidal ölçüsü olurdu? Bütün bunlar mümkün müydü? Zira peygamberler Yüce Rahman'ın rahmet mektebinin öğretmenleridir. Kalp gözümüzü onlar açtı. Doğru yolu onlar gösterdi. Medeniyet adına insanlık onlara çok şey borçlu. Peygamberler insanları küfrün bataklığından bir olan Allah'ın tevhid yoluna, bilgi ve inancın aydınlığına çağıran kutlu elçiler. İşte bu sebeple gaflet, cehalet, kin ve intikam çıkmazında boğulan insanlığın onlara her zaman ihtiyacı var. Bütün peygamberler aynı ilahi sözün elçileri. Aynı kaynaktan fışkıran hayat pınarı, hikmet ışığı ve hidayet rehberleridir. Peygamberler güzelle çirkini, faydalı ile zararlıyı, adaletle zulmü, ilimle cehaleti, samimiyetle gösterişi ayırt eden insanlık rehberleridir. Onlar yüce yaratanla ve çevreyle olan ilişkilerin, ahlakın ve toplumsal hayatın temel ilkelerini ortaya koyan insanlık öncüleridir. Hazreti Adem insanlığın atası, Hazreti Nuh zanaatın, tekniğin simgesi, Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail, Hazreti Eyüp ve Hazreti Yakup sabrın sembolü. Hazreti Yusuf vefanın ve asaletin adı. Hazreti Musa hukukun ve ahdin timsali. Hazreti İsa sevginin, rahmetin ve bağışlanmanın adresidir. Ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ise aklın ve ilmin, ahlakın ve vefanın, sabrın ve metanetin, batıl inanç, bilgisizlik, ve kör inada karşı yüreğini ortaya koymanın adı. Biz peygamberler ana baba bir kardeşler gibiyiz. Ana baba bir kardeşler gibiyiz diyen Allah Resulü peygamberimiz bütün alemlere rahmet olarak gönderildiği halde veciz bir benzetmeyle kendisini Hazreti Adem ile başlayan peygamberler binasının eksik kalan bir tuğlası olarak nitelendirmiştir. İşte o da yerine konulmuş ve İslam binası tamamlanmıştır. Çünkü peygamberimiz Hazreti Muhammed peygamberler zincirinin son halkasıdır. Onun için Kur'an-ı Kerim kendisini Hatemün Nebiyyin, peygamberlerin sonuncusu olarak nitelemiştir. Hazreti Peygamberle ve Kur'an-ı Kerimle İslam tamamlanmış ve en mükemmel halini almıştır. Allah'ın hoşnut ve razı olduğu din İslam'dır. İnned dine indallahil İslam. Allah dininde hak din İslam'dır mealindeki Ali İmran suresi 19. ayeti işte bunu bildirir bizlere. Sevgili peygamberimiz en yüksek ahlakı tamamlamak üzere son peygamber olarak gönderilmiştir. Bundan sonra insanlık onun gösterdiği yoldan yürüyerek kurtuluşa erecektir. Müjdeler olsun Allah'ın mübarek elçilerini kendisine örnek alanlara ve onların yolundan gidenlere. Değerli dinleyicilerimiz, peygamberlere iman, İslam inanç sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır. Çünkü Resulullah'a iman aynı zamanda Allah'a iman, onu inkar da Allah'ı inkar anlamına gelmektedir. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde bana iman etmeyen Allah'a da iman etmemiştir buyurmuşlardır. La yu'minu billahi men lem yu'min bi. Bana iman etmeyen Allah'a da iman etmemiştir. Çünkü peygambere iman onun Allah'tan getirdiği her şeyi kabul etmek ve bunlara iman etmektir. Bu sebeple nübüvvete ve risalete inanmadan sadece Allah'ın varlığını kabul etmek Allah nezdinde imanın geçerli olması için yeterli değil. Bizler kelime-i tevhidde ve kelime-i şehadette Rabbimize imandan sonra peygamberimize imanı zikrederiz. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bizler Allah'a iman ile Resulüne imanın ayrılmaz bir bütün olduğunu kabul ederiz. Sevgili peygamberimiz bana itaat eden Allah'a itaat etmiş, bana karşı gelen Allah'a karşı gelmiş olur buyurmuştur. Aynı şekilde peygamberimiz gönülden tasdik ederek Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun Resulü olduğuna şehadet eden kimseye Allah mutlak surette cehennemi haram kral buyurmuşlardır. Buna göre Allah'a Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve onun getirdiklerine tereddütsüz bir şekilde İnanmadan mümin olunamaz. İman etmiş olunamaz. Bir insan peygamberimize uydu mu Allah'ın razı olduğu yola girmiş demektir. Kim insanlığın güzelliklerinden bir nasip almak istiyorsa onu örnek almalı. Kim iyi bir Müslüman olmak istiyorsa onu rehber edinmeli. Kim Allah'ın sevdiği bir kul olmak istiyorsa onun yolundan gitmelidir. Değerli dinleyicilerimiz, peygamberlerin ilki Hazreti Adem aleyhisselam, sonuncusu da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Her peygamber belirli bir zaman ve millete gelmişken Resulullah Efendimiz bütün insanlığa gönderilmiştir ve kıyamete kadar gelecek olan herkesin peygamberidir. Ne mutlu ona ümmet olabilenlere. Bunu bize lütfeden, İhsan eden, nasip eden Rabbimize şükürler olsun. Ve alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberimize salat ve selam olsun. Değerli dinleyicilerimiz, programımıza giriş mahiyetinde yaptığımız bu açıklamalarımızdan sonra dilerseniz şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi Hafız Fatih Okumuş hocamızdan bir Kur'an tilaveti dinleyelim ve Kur'an tilavetinin ardından da konumuza kaldığımız yerden devam edelim.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yevme nekûlu li cehenneme hel imtelatti ve tekûlu hel min mezîd. Ve uzlifetil cennetu lilmuttakîne gayre من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلها بسلام
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Konumuza devam ederken öncelikle bu güzel sesin sahibi Sayın Hocamıza teşekkür ediyor. Rabbimizin cümlemizi Kur'an'ın nurlu yolundan mahrum etmemesini diliyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa da Allah'ın dinini tebliğ uğrunda kendinden önceki peygamberler gibi pek çok eza ve cefaya katlanmıştı. Kurdukları zulüm düzeninin bozulmasını istemeyen müşrikler, iman etmiş kimseleri nice baskı ve zulümlere maruz bırakmış, onları bulundukları toplumdan dışlayan çok yönlü bir sosyal boykot uygulamışlardı. Boykot, Allah'a ve Resulüne iman etmiş bir avuç Müslümanı hazmedememekten kaynaklanıyordu. 3 yıl süren boykot yılları esnasında Müslümanlar, Mekke'nin kuzey tarafında bulunan Şib-i Ebu Talip yani Ebu Talip mahallesi denilen yerde yaşamaya mahkum edilmiş, onlarla alışveriş ve evlilikler dahi yasaklanmış, Müslümanlar adeta yokluğa mahkum edilmek istenmişti. Ne var ki bununla da başarı sağlanamamış, insanların İslam'ı kabulü bununla da engellenememişti bu 300 zarfında. Sıkıntı içerisinde geçen 3 yılın ardından, yani boykotun sona ermesinin hemen ardından Allah'ın elçisi peygamberliğinin başından beri kendisine inanarak hep yanında olan biricik eşi Hazreti Hatice'yi ve onu her türlü saldırıya karşı koruyup kollayan amcası Ebu Talib'i kaybetmişti. Mahzun Nebi Efendimiz sığınılacak bir kapı bulurum ümidiyle annesinin amcalarının yoluyla akrabaları olan ve Mekke'ye yaklaşık 100 kilometre mesafede bulunan Taif'teki yakınlarının yanına gitmiş, ancak orada da aradığı yardım ve desteği maalesef görememişti. Bilakis gördüğü karşılık yürek parçalayıcıydı. Taifliler Hazreti Peygamber'in davetini reddetmekle kalmayıp çocukları, köleleri, serserileri kışkırtarak Efendimizin dönüş yolunun kenarına onları dizdiler ve şehirden çıkana kadar mübarek vücudunu taş yağmuruna tuttular. İsra suresinde anlatılan Resulullah'ın bir gecede Mekke'den Kudüs'teki Beytül Makdis'e, oradan da göklere yükseltilip Allah'ın bazı nimetlerinin gösterilerek geri getirilmesi, yani Miraç, işte böyle bir dönemde gerçekleşti. Peygamber Efendimiz yakınlarını kaybetmişti. Hazreti Hatice'yi kaybetmişti. Ebu Talib'i kaybetmişti. Taif'te taşlanmıştı. İşte yakınlarını kaybetmesi ve bir anlamda gönlünü sükuna erdirmek için sığındığı Taifli yakınlarından da hakaretler gördüğü dönemde adeta Allah tarafından bir lütuf, bir ihsan, daha önce hiç kimseye bahsedilmeyen bir hediye gibi ikram edilen Miraç hadisesi işte tam bu olayların ardından vuku bulmuştu. Adeta bir hediyeydi Efendimiz'e Allah tarafından. Hazreti Peygamber İsra ve Miraç'ta başından geçenleri bildirince halk bu olayı konuşmaya başladı. Hatta dine yeni girmiş bazı kimseler bu hadiseyi kavramadaki acizliklerinden olsa gerek dinden dönenler bile oldu. Müşrikler Allah'ın elçisinin aleyhine mükemmel bir fırsat yakaladıklarını düşünerek soluğu Hazreti Ebubekir'in yanında aldılar. Ona arkadaşın bu gece Beytül Makdis'e, yani Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürüldüğünü iddia ediyor. Bakalım buna ne diyeceksin şeklinde istihza, yani alay dolu soru yönelttiler. Muhtemelen bekledikleri artık bu kadarı da fazla. İnsan aylarca süren bir yolculuğu bir gecede nasıl gerçekleştirir türünden cevap bekliyorlardı. Aylarca süren bir yolculuk bir gecede nasıl gerçekleştirilir? Hazreti Ebubekir böyle mi söyledi diye sordu. Evet cevabını alınca şöyle dedi. O söylemişse, Muhammed aleyhisselam söylemişse muhakkak doğru söylemiştir. İnkarcılar hiç beklemedikleri bu cevap karşısında şaşırıp kaldılar. Demek sen Muhammed'in bir gecede Beytül Makdis'e gidip aynı gece döndüğünü, bir aylık mesafe, tasdik ediyorsun öyle mi dediler. Hazreti Ebubekir onlara şöyle cevap verdi. Ben Resulullah'ın bunun daha ötesinde verdiği haberleri sabah akşam semadan getirdiği vahiy haberlerini tasdik ediyorum dedi. İşte bu olaydan sonra Ebubekir devamlı doğrulayan, sürekli tasdik eden anlamında Sıddık lakabı ile anılmaya başlandı. Çünkü o kendisinin de ifade ettiği gibi Resulullah'ın Allah'tan getirdiği, söylediği her şeyi tasdik ediyor ve bunlara iman ediyordu. Onun bu tavrı peygambere imanın nasıl olması gerektiğini de net bir şekilde ortaya koymaktadır. Değerli dinleyicilerimiz, Yüce Allah mesajını iletmek üzere kullar arasından seçtiği peygamberlerini elçilikle görevlendirmiş ve biz kullarından da bu elçilere iman etmemizi Allah istemiştir. Dolayısıyla peygamberlere iman sadece onun peygamber oluşunu kabul ve tasdikten ibaret değil, Allah'tan getirdiği büyük küçük her şeyi kabul etmek ve bunlara şeksiz şüphesiz iman etmektir. İşte Hazreti Ebu Bekir'in yaptığı da budur. Değerli dinleyicilerimiz, Hazreti Peygamber'in iman tanımı içerisinde yer alan ve Kur'an'da da iman esaslarından biri olarak zikredilen peygamberlere iman aslında diğer iman esaslarının da temelini oluşturur. İnsan aklı yüce yaratıcıya inanma potansiyeline sahip olmakla birlikte onun emirlerini ancak göndermiş olduğu elçileri aracılığıyla öğrenebilmiştir. Yüce Allah hiçbir kutsal metni yeryüzüne peygambersiz göndermemiştir. Hiçbir mübarek metni yeryüzüne peygambersiz göndermemiştir. Oysa yanlış inanışlara yönelen halka doğru yolu göstermek üzere kutsal metin getirmeyen pek çok peygamber gönderilmiştir. Bir başka deyişle kitap getirmeyen peygamber vardır ancak peygambersiz kitabın tek bir örneği yoktur. Dolayısıyla Allah'ın kitabına iman etmek için öncelikle bu kitabın kendisine gönderildiği peygambere iman etmek gerekir. Çünkü diğer iman esasları ahiret, melekler, kaza ve kader hakkında bilgi, bütün bu bilgileri bize veren peygamberdir. Dolayısıyla Allah insanlara peygamberleri gönderme sebebini şöyle açıklar. Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, tağuttan kaçının diye peygamberler gönderdik. Bu anlamda peygamberlere iman bütün yönleriyle vahye ve tevhide imanın temelini oluşturur. Değerli dinleyicilerimiz, peygamberler Allah'ın insanlar arasından seçip görevlendirdiği hayırlı elçilerdir. Onların hepsi kendilerinden sonra insanların Allah'a karşı bahaneleri kalmasın diye müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmişlerdir. Kur'an'da Allah'ın kullarına peygamber göndermesinin bir lütuf oluşu şöyle ifade edilmiştir. Andolsun ki Allah müminlere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyan, onları arıtıp tertemiz yapan, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Allah'ın mesajını iletmekle sorumlu olan bu elçiler Allah'tan aldıkları mesajı aynen iletmekle sorumludurlar. Bu mesaja ekleme yahut çıkarma asla yapamazlar. Bununla ilgili olarak Kur'an'da şöyle buyrulur. Eğer peygamber bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı mutlaka onu kudretimizle yakalardık. Sonra da onun şah damarını mutlaka keserdik buyurulmaktadır. Hakka suresi 44 ila 46. ayet-i kerimelerde. Bu nedenledir ki elçiye iman eden aynı zamanda elçiyi gönderene yani Allah'a iman etmiş olmakta. Elçiyi inkar eden göndereni yani Allah'ı da inkar etmiş olmaktadır. Resulullah da bunu şöyle ifade etmiştir. Bana iman etmeyen Allah'a da iman etmemiştir. Allah'a inandığını söylediği halde peygamberi kabul etmeyen kişi esasen yüce yaratıcının dünyaya ve beşer hayatına müdahalesini reddetmektedir bir anlamda. Dolayısıyla fizik ötesi alem ve kutsalla bağlantıyı sağlayan peygamberi yok saymak, dinin kendisini bütünüyle içe saymaktır. Bu sebeple nübüvvete ve risalete inanmadan Allah'ın varlığını kabul etmenin pek bir anlamı yoktur. Aynı şekilde peygambere iman ona tabi olmayı ve getirdiği ilahi emirlerle amel etmeyi gerektirir. Peygamberimize hangi amel daha üstündür? Eyyül amalü habbe ilallahü teala ya Resulallah. Hangi amel daha üstündür? Şeklinde yöneltilen soruya Allah'a ve Resulüne iman etmektir diye cevaplaması İman ile amel bütünlüğünü göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Çünkü Peygamber Efendimiz müminlere Allah'ın ayetlerini okuyan, kitap ve hikmeti öğreten, onları inkardan, kötülüklerden temizleyen kimsedir. Dolayısıyla peygambere iman olmadan anılan hususların gerçekleşmesi mümkün değildir. Gerçek anlamda peygamberlere iman, onu ve öğretisini gerektiğine hikmetle ve cesaretle savunmayı da gerektirir. Tıpkı Firavun ailesinden imanını gizleyen o yiğit müminin yaptığı gibi. Hazreti Musa'yı dine davetten caydırmak ve insanları ondan uzaklaştırmak için aldığı bütün vahşice tedbirler boşa çıkınca Firavun kesin bir çözüm olarak Hazreti Musa'nın hayatını ortadan kaldırmaya karar vermişti. Firavun konuyu yanındakilere açtığında durumun ciddiyetini anlayan bu yiğit adam, o yiğit mümin o zamana kadar sakladığı imanını açığa vurdu ve öldürülmeyi göze alarak çeşitli delillerle Hazreti Musa'yı savundu Firavun'a karşı. Dilerseniz Mü'min suresi 26 ila 46. ayetler ışığında hazırladığımız bu yiğit adamın hikayesini Kıssadan Hisse kabilinden dinleyelim. Kıssadan Hissemizin ardından da sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.
Kıssadan Hisse. Değerli dinleyicilerimiz, tarihin belleği, acımasız, nice yürek burkan öykülerle doludur. Bugünkü Kıssadan Hissemizde işte böyle bir öyküyü Hazreti Musa döneminde son ana kadar imanını gizleyen, zamanı geldiğinde de şehit olma pahasına da olsa ortaya çıkıp Firavun'a karşı koyan Firavun ailesinden bir yiğit adamın hikayesini anlatmak istiyoruz sizlere. Allah tarafından insanları doğru yola iletmek üzere gönderilen birçok peygamber gibi Hazreti Musa da kavmi tarafından sihirbazlıkla, büyücülükle ve hatta toplumda fesat çıkarmakla suçlanmış, bununla da yetinilmeyip dönemin kralı Firavun tarafından öldürülmeye kalkışılmıştı. Mü'min suresi 26 ile 46. ayetler arasında anlatıldığı üzere Firavun'un Hazreti Musa'nın hayatını ortadan kaldırmaya karar vermesi ve konuyu yanındakilere açması üzerine söz konusu bu cesur mümin onlara "Siz saltanatınıza güvenerek Rabbim Allah'tır diyen bir kimseyi mi öldürmek istiyorsunuz? Yaptığınız zulümler sebebiyle daha önce de peygamberleri yalanlayanların başlarına gelen bir akıbeti bekleyin. Dönüşünüz Allah'adır. O gün gelince sizi Allah'ın azabından kimse kurtaramaz. Sizi doğru yola iletebilmem için gelin beni dinleyin. Bu dünya hayatı geçici, oysa ahiret daimidir. Kim inanarak yararlı işler yaparsa cennete girer ve orada hesapsız şekilde rızıklanır. Ey milletim, size söylediklerimi bir gün gelip anlayacaksınız. Ben sizi Rahim olan Allah'ın yoluna çağırıyorum. Sizse beni Allah'ı inkar etmeye, ateşe çağırıyorsunuz. Oysa sizin beni davet ettiğiniz şeyin dünyada da ahirette de bir değeri bulunmuyor diyerek Firavun başta olmak üzere kavmini uyarmış ve Hazreti Musa'yı savunmuştu. Bu kimsenin kimliği hakkında Kur'an'da detaylı bir bilgi bulunmamakta, öyküsüyle ilgili daha fazla ayrıntı da verilmemektedir. Verilen bilgilerden onun temiz bir fıtrata, diri ve sağlam bir kalbe, büyük bir imana sahip olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Bu iman onu yüreklendirmiş, Firavun'a karşı yiğitçe karşı koymuştu. Bunun karşılığı olarak Kur'an'da övgüyle anılma payesini elde etmiş, Allah'ın rızasını ve cenneti kazanmıştır. Rabbim cümlemizin dünyasını mamur, ahiretini mağfur eylesin. Rabbim bizi peygamberimizin nurlu yolundan ayırmasın. Rabbim sonumuzu hayırlı eylesin. Amin.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Değerli dinleyiciler, peygamberlere iman Allah Teala'nın bütün elçilerine inanmakla gerçekleşir. Cenab-ı Allah kendisine ve gönderdiği elçilerin her birine ayrım yapmaksızın iman edenlerin mükafatını vereceğini vaat etmiş, peygamberleri müjdeleyici ve uyarıcılar olarak gönderdiğini beyan etmiştir mübarek kitabımız Kur'an'da. En'am suresi 48. ayetinde, "Kim iman eder ve kendini düzeltirse onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır" buyurulmaktadır. Peygamber Efendimiz de Allah'a iman eden ve peygamberlerini tasdik edenleri ahirette yüksek mükafatlarla müjdelemiştir. Bu vesileyle şu hususu da bir kez daha hatırlatmak isteriz. Son peygamber Hazreti Muhammed'e inanıp önceki peygamberlere inanmamak ya da evvelki peygamberleri kabul edip ahir zaman nebisini yani peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi reddetmek İslam inancına göre doğru değildir. Peygamber Efendimiz Muhammed'in canını kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki bir kimse beni işitir sonra da benim getirdiğime iman etmeden ölürse mutlaka cehennemliklerden olur buyurmaktadır. Değerli dinleyicilerimiz, kıssadan hissemizdeki yiğit adam misali, fıtratı ilahi vahyi almaya hazır olanlar, dini tebliğe başladığında peygamberimize ve onun getirdiklerine inanmakta hiç tereddüt göstermemişler. Ancak insanların peygamberlerin davet çağrılarına tepkileri çoğunlukla inkar, alay ve peygamberlere zulüm şeklinde gerçekleşmiştir. Kendilerini gece gündüz imana davet eden Hazreti Nuh'un kavminin bu davete tepkileri parmaklarını kulaklarına tıkayıp kaçmak olmuştur. Yine Hazreti İbrahim'in, Hazreti Lut'un, Hazreti Şuayb'ın, Hazreti Musa'nın, Hazreti Yunus'un, Hazreti İsa'nın ve nihayet Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin toplumlarının tepkileri birbirinden çok da farklı olmamıştır. Cenab-ı Hak elçilerine bu zor anlarında insanların kendilerine inanmaları maksadıyla peygamberliklerinin ispatı olan bazı mucizeler bahşetmiştir. Nuh tufanı, Hazreti İbrahim'in Babil kralı Nemrut tarafından ateşe atılmasına rağmen ateşin Allah'ın emrine uyarak onu yakmaması, Hazreti Musa'nın elindeki asanın yılana dönüşmesi ve bu yılanın sihirbazların ortaya koydukları sihirlerin hepsini yutuvermesi, yine Hazreti Musa'nın asasını denize vurunca denizin yarılması ve açılan yoldan İsrailoğullarının geçmesi ama Firavun ve adamlarının Hazreti Musa'nın asası ile açılan denizin tekrar kapanması sonucu boğulup helak olması, Hazreti Süleyman'ın kuş ve karınca gibi hayvanlarla konuşması gibi Allah'ın peygamberlerine bahşettiği, lütfettiği mucizelere inanıp iman edenler olduğu gibi inkarda ısrar edenler de olmuştur. Cenab-ı Allah bütün bunlardan sonra inkar edenleri helak ederek cezalandırmış ve son peygamberi Hazreti Muhammed'e bahşettiği yüce bir mucize olan Kur'an'da şimdi yeryüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün buyurarak insanlığın bu kavimlerin durumlarından ibret almaya ve elçisine iman etmeye davet etmiştir. İnsanlığın bu kavimlerin durumlarından ibret almaya davet etmiştir. Fesiru fil ardı fenzuru keyfe kana aqibetul mukezzibin. Yeryüzünde dolaşın, peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Teala her peygamber olduğu gibi Peygamber Efendimiz'e de çeşit çeşit mucizeler lütfetmiştir. Bunların en yücesi kuşkusuz ona Allah tarafından vahyedilen ve kıyamete kadar baki kalacak olan Kur'an'dır. Bununla birlikte şunu da özellikle ifade etmeliyiz. Peygamberimizin Mekke ve Medine'de 23 yıl gibi kısa bir sürede örnek bir İslam toplumu oluşturması da onun en büyük mucizelerinden birisidir. O günde onunla birlikte yaşayıp ona inanan ve yolundan gidenlerin yanı sıra bir de ona yetişemeyen ama ona iman eden kimseler var. Hazreti Peygamber'in ashabından sonra gelen bütün Müslüman kuşaklar böyle. Nitekim sahabeden biri bir gün "Ya Resulallah, bizden daha hayırlı biri var mıdır?" diye sordu Peygamberimize. "Bizden daha hayırlı biri var mı?" sorusuna Peygamber Efendimiz "Evet, sizden sonra gelecek bir topluluk sizden daha hayırlı olacak." dedi ashabına. "Sizden sonra gelecek topluluk sizden daha hayırlı olacak. Zira onlar beni görmedikleri halde bana iman edecekler. Onlar beni görmedikleri halde bana iman edecekler." Değerli dinleyicilerimiz, biz onu görmeden iman etmiş kimseleriz. Peygamber Efendimiz bir gün "Ne mutlu beni görüp de iman edenlere" sözünü söylüyor. Bir kere söylüyor. Buna karşılık "Ne mutlu beni görmeden iman edenlere" ifadesini tam 7 kez tekrar ediyor. "Ne mutlu beni görerek iman edenlere" sözünü bir kez söylüyor. "Ne mutlu beni görmeden iman edenlere" ifadesini tam 7 kez tekrarlıyor. "Tuba limen amene bi ve ra'eni ve tuba limen amene bi ve lem yarani." "Ne mutlu beni görüp de iman edenlere." Bunu Peygamber Efendimiz bir kez söylüyor. "Ve tuba limen amene bi ve lem yarani." "Ne mutlu beni görmeden iman edenlere" ifadesini 7 kez tekrar ediyor Peygamber Efendimiz. Değerli dinleyicilerimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda "insanların en hayırları benim çağımdakilerdir. Hayrun nasi karni thummellezine hayrun nasi karni thummellezine yelunehum" buyurarak kendisine inanan sahabe-i kiramın genel anlamda faziletini ortaya koyduğunu da biliyoruz. Çünkü onlar da zamanın çetin şartları içerisinde bütün sıkıntıları göze alarak ona iman etmişlerdi. Ayrıca şunun da altını çizmeliyiz ki kıyamete kadar gelecek her neslin bir başkasında bulunmayan kendine özgü şartların, zorlukların ve kolaylıkların, yani avantajlarının ve dezavantajlarının bulunması da tabidir hayatın yükünü çekebilme adına. Rabbimizden niyazımız bizi üstesinden gelemeyeceğimiz, takatimizin yetmediği durumlardan muhafaza buyurmasıdır. Bizi dinlediğiniz için sizlere de teşekkür eder, iki cihan saadetleri dilerim. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte programımızın bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi bir ilahi arasıyla dilerseniz soluklanalım. İlahi arasından sonra programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam edeceğiz.
Bulam dersen fethi babın, kaldırırsan sendeki hicabın. Bulam
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam ediyoruz. Bir dinleyicimiz Kenzül Arş. Kenzül Arş isminde bir dua var mıdır hocam? Bu dua ne için okunursa onu sağlar mı kişiye diye soruyor. Kenzül Arş ismiyle bazı kitaplarda yer verilen dua birçok ayet ve hadisten devşirilmiş ve edebi bir metne dönüştürülürken Cebrail'in kanadına yazılı isminin hatırı için gibi sahih kaynaklarda karşılığı ve yeri olmayan ifadelerle süslenmiştir. Ayrıca kim ömründe bir kere bu duayı okursa Allah Teala onu kıyamet gününde yüzü ayın 14'ü gibi parlak haşreder. Hatta bütün insanlar onu bir peygamber veya melek sanırlar. Eğer onu hasta olan üzerinde taşırsa iyileşir. Kadın taşırsa kocası ona ikram eder. Cinden, insten ve şeytandan, sancı ve hastalıklardan emin olur. Kayıp ise ailesine sağ salim kavuşur. Ve buna benzer gerekçelerle okunan ve arzu edileni temin eden özel bir dua olarak nitelendirmek doğru değildir. Bir insanı peygamber zannetmek işi çok tehlikeli boyutlara vardırır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra bir peygamber gelmeyecektir. Zira sahih kaynaklarda bu dua ile ilgili böyle bir bilgi yer almamaktadır. Öte yandan dua arzu edilene ulaşmanın aracı ise de kim ömründe bir kere bu duayı okursa istediğini elde eder şeklinde özelleştiren bir dua metni ve böyle bir anlayış İslami açıdan kabul edilebilen bir yaklaşım değildir. Bununla birlikte dua olarak okunmasında bir sakınca yoktur. Dua olarak okunabilir ama böyle çok büyük anlamlar yükleyebilmek İslami açıdan çok sağlıklı gözükmemektedir. Değerli dinleyicilerimiz, bilmemiz, inanmamız gereken şudur. Esasen her dua önemlidir. Esas olan okuyanın, yani duayı yapanın ne okuduğunu, ne söylediğini bilmesi, o andaki itikadı, söylediğine olan samimiyeti, günlük yaşantısı, İşte bunlardır esas olan. İmanınızı, itikadınızı sağlam tutarak, içtenlikle, samimiyetle, hulusi bir kalple yapılan dualarımız Allah katında makbul olacaktır inşallah. Rabbim sizlerin hayırlı dualarının muradını versin. Bu dünyada mahcup etmesin sizleri ve ahirette de mahzun etmesin inşallah. Bir başka dinleyicimiz. Ezan ve kamet arasında yapılan duanın kabul olacağına dair rivayet var mıdır diyor. Duaların her zaman kabul görme umudu varsa da elbette bazı özel vakitlerde, özel mekanlarda, mesela Kâbetullah'ta yapılacak duaların kabul görüp reddedilmeyeceğine ilişkin hadis-i şerifler vardır. Ezan okunurken ezanla kamet arasında ve kamet getirildiğinde yapılacak dualar da bu kabildendir. Bu konuda Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ezan okunduğunda sema kapıları açılır ve yapılan dualar kabul edilir. Kâmet getirildiğinde dualar reddedilmez. Yine Peygamber Efendimiz ezanla kâmet arasında yapılan dua reddedilmez. Ezanla kâmet arasında yapılan dua reddedilmez buyurması üzerine sahabe, ey Allah'ın elçisi, ne dua edelim, nasıl dua edelim o arada diye sordular. Peygamber Efendimiz Allah'tan dünya ve ahirette afiyet, sağlık dileğiniz buyurmuştur. Dünya ve ahiret için. Hemen bununla bağlantılı bir başka bir sorumuz var. Oraya geçiyorum. Dua ve zikir sesli mi yoksa sessiz mi yapılmalı diye soruyor. Bugün dua ile ilgili soruları seçtim özellikle. Değerli dinleyicilerimiz, duanın alçak sesle, hüzünlü ve yalvararak yapılması adaptandır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Rabbinize yalvararak ve için için dua edin buyurulmaktadır. Ancak içtenlikle ve samimi olduğu sürece sesli olarak da dua edilebilirse de sessiz olması daha uygundur. Sesli olarak da yapılabilir. Esas olan içtenliktir. Tekrar ediyorum, samimiyettir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuk esnasında sesli olarak tekbir ve tehlil getirmeye başlayan bir grup sahabeye kendinize acıyın. Siz ne sağıra dua ediyorsunuz ne de uzakta olan birisine. Muhakkak siz işiten yakın olan bir zata dua ediyorsunuz ki o sizinle beraberdir buyurmuştur. Gene dua ile ilgili özel dua yapma vakitleri var mıdır hocam diye bir sorumuz var. İslam dinine göre dua için mutlaka uyulması gereken özel bir zaman ve mekan tahsis edilmiş değildir değerli dinleyicilerimiz. Her yerde her zaman dua edilebilir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de akşama ulaştığınızda ve sabaha kavuştuğunuzda, gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde hamd ona mahsustur buyurularak ibadet ve duanın gün içine yayılmasının önemi vurgulanmıştır. Bununla birlikte Kur'an ve hadislerden anlaşıldığına göre gece seher vaktinde yapılan dualar Allah'a daha makbuldür. Seher vaktinde yapılan dualar. Ayrıca Ramazan gecelerinde, Arafat vakfesinde, gece vakitlerinde ezan okunduğu ve kamet getirildiği sıralarda farz namazların sonunda yapılan duaların kabul edileceği hadis-i şeriflerde beyan edilmiştir. Yalnız Müslüman her durumda Allah'a dua edebilir, Allah'ı zikredebilir. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Onlar, اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ ayaktayken, otururken, yanları üzerine, yatarken her durumda Rabbimize dua edebiliriz. Son bir soruyla bugünkü programımızı bitirelim. 444 veya 4444 gibi belli sayıda dua uygulaması da dini bir dayanağı var mıdır diye soruyor. Duaların kabulü için samimiyet önemli olup belirli sayılarda okunması veya yapılması şart değildir. Salat-ı tefriciyenin ya da herhangi bir duanın 4444 defa veya belli zamanlarda okunması şart olmadığı gibi okunduğunda da muhakkak kabul olunacağını ifade eden herhangi bir ayet veya herhangi bir hadis bulunmamaktadır. Bununla beraber kişinin bir isteğinin yerine gelmesini Allah'tan isteyeceği vakit iki rekat namaz kılması, bir şey isteyeceksiniz, iki rekat namaz kılması, Allah'a hamd edip peygambere salatü selamda bulunması, duadan önce tevbe istiğfar etmesi ve sonra da duasını yapması tavsiye edilir. Namaz kılıyoruz, tevbe istiğfar ediyoruz ve duamızı yapıyoruz. Rabbimiz kabul eder inşallah. Bu dileğimizle birlikte değerli dinleyicilerimiz, yapımcımız Ali Suat Günek ve teknik yönetmenimiz Recep Özdem'le birlikte sunduğumuz bugünkü Gönül Sohbetleri programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek hafta aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
Sen Halık'sın, her zaman yaratıyorsun. Beni bir damla sudan yaratan sensin. Sen her şeyi kudret elinde tutarsın. Ben mahlukum, her an yaratıyorum. Sen Halık'sın, her zaman yaratıyorsun. En aciz bir kulum, sen ah seni Halık'sın. Keremine amadeyim, kuluna kalmadım. seni Halık'sın. Keremine amadeyim, kulluğuna kabul eyle beni. Zevki yoktan var edensin, ol deyince her şey oluverir. Zevki yoktan var edensin, ol deyince her şey oluverir. Sen her şeyi kudret elinde tutarsın. Ben mahlukum, her an yaratılıyor. Sen Halık'sın, her zaman yaratıyorsun. Beni bir damla sudan yaratan sensin. Sen her şeyi kudret elinde tutarsın. Ben mahlukum, her an yaratılıyorum. Sen Halık'sın, her zaman yaratılıyorsun.
Ben aciz bir kulum, sen ah seni Halık'sın. Keremine amadeyim, kulluğuna kabul eyle beni. Ben aciz bir kulum, silah seni Halık'sın. Keremine amadeyim, kulluğuna kabul eyle beni. Sen ki yoktan var edersin, ol deyince her şey oluverir. Sen ki yoktan var edersin, ol deyince her şey oluverir.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.